Ayrım 10.
Enver Paşa da bu gizemli çekiciliğe kapılıp Turancı olduğu için midir kim bilir. Turancılığının temelinde düşünceden çok inanç, akıldan çok duygu yatmaktadır sanki. Yoksa yarı Alman, yarı Fransız bir yabancının, danışman baba Malruks'un da Enver Paşa ile birlikte bunca kısa süre içinde böylesine Turancı kesilmiş olması başka türlü nasıl açıklanabilir Allah aşkına? Ünlü komünistlerimiz. Osmanlı-Türk aydınlarının bu karanlık günlerde bir din haline getirdiği tek düşünce akımı da Turancılık olmamıştır kuşkusuz. 1917 Ekim devrimi gerçekten de kimleri etkilememiştir kimlere? Örneğin Yunus Nadi bile 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması üzerine kurtuluşu sosyalizmde arayan yazılar yazmıştır. Mete Tunçay'ın verdiği bilgilere göre Tasviri Efkar gazetesinde 5 Haziran 1918 günü çıkan Sosyalizm Nedir adlı yazısında sosyalizmi savunmuştur. Lenin'in 1917 ilkbaharında Rusya'ya döndüğünü haber veren ilk Türk gazetesi de Yunus Nadi'nin başyazarı olduğu Tasviri Efkar'dır. Lenin'in fotoğrafını da ilk olarak Yunus Nadi bu gazetede yayınlamıştır. Öyle ki Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı ünlü Mustafa Supi de galiba Marksist düşünceyle 1917 devriminden sonra tanışan Osmanlı aydınlarından birisidir. Çünkü ansiklopedilerde verilen bilgilere göre Mustafa Supi 1883'te Giresun'da doğmuş, İstanbul Hukuk Mektebi'ni ardından 1910 yılında Paris Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Yurda döndükten sonra da gazetecilik ve öğretmenlik yapmıştır. 1912'de ünlü Türkçüler Ferit Tek ve Yusuf Akçura'nın kurduğu Milli Meşrutiyet Fırkası'na girerek Mete Tunçay'ın saptamasına göre partinin yayın organı İfham adlı gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1913 yılı yaz aylarında da Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın bir suikaste kurban gitmesi üzerine sertleşen İttihat ve Terakki Partisi hükümeti tarafından Sinop'a sürgün edilmiştir. Görüldüğü gibi Mustafa Supi de çağdaşı Osmanlı aydınlarının büyük çoğunluğu gibi o günlerde solcu düşüncelerden değil, Türkçülük akımından etkilenmiştir. Hatta diyelim Osmanlı Sosyalist Fırkası yerine Türkçülerin kurduğu bir başka küçük partiye girmeyi yeğlemesi de bu etkilenmeyle olsa gerektir. Ansiklopedilerde verilen bilgilere göre kendisi de bir anlamda İfham gazetesinin kurucularından birisidir. Öyleyse partiye de salt gazeteci olmak veya bir iş bulmak amacıyla değil, parti kurucularına ikna edip birlikte bu ideolojiyi savunacak bir gazete çıkarmak amacıyla girmiş olması da büyük bir olasılıktır yani. Milli Meşrutiyet Fırkası'nın Türkçülüğü savunan bir parti olduğu kuşkusuzdur. Nitekim Tarık Zafer Hoca da bu parti için İttihatçı, İtilafçı cepheleşmesinin yoğunlaşmaya başladığı bir dönemde siyasal yaşama atılan fırkanın ideolojik bakımdan önemi meşrutiyet döneminde kurulan ilk açık milliyetçi, Türkçü fırka olmasıdır diye yazmaktadır. Gene İttihat ve Terakki hükümetince Sinop'a sürgün edilenlerden biri olan Ahmet Bedevi Kur'an da İfham gazetesi sahiplerinden Mustafa Supi Bey, İttihat ve Terakki hükümetinin amansız aleyhtarlarından biriydi demektedir. Gene Kur'an'ın anılarındaki açıklamalara göre Sinop'ta sürgünde bile güvendiği arkadaşlarıyla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin beynelmiler farmasonluğuna karşı milli bir farmasonluk, bir Türk ve İslam farmasonluğu teşkili için çalışmaktadır. 1913 yılı yaz ortalarında İttihat ve Terakki hükümetince Bahri Cedid vapuruyla Sinop'a gönderilen kimine göre 200 dolaylarında kimine göre ise sayıları 5-600'ü bulan bu sürgünler arasında gerçekten de kimler yoktur kimler? Ahmet Bedevi Kur'an o günleri şöyle anlatmaktadır anılarında. Sinop'ta hakkımızda kale bentlik cezası tatbik ediliyordu. Burada hepimiz şehir dahilinde serbest dolaşıyor ve evlerde oturuyorduk. Yalnız bizim için her gün sabah akşam karakola uğramak zarureti vardı. Sürgünler arasında Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa, İfham gazetesi sahiplerinden Ferit Tek ve Mustafa Supi Beyler, Refik Halit Karay Bey, Doktor Celal Paşa, Refi Cevat Ulunay Bey, Muharrir Osman Cemal Kaygılı Bey, Rıza Nur Bey, Pehlevan Kadri Beyler, Efkaf Müzesi Müdürü Abdülkadir Efendi, Melamiler Şeyhi Terlikçi Salih Efendi gibi maruf şahsiyetler vardı. Şeyh Baha Bey de Sinop'taydı. Sürgünler arasındaki münevverler kendi aralarında toplanırlar, mütalaa ve tetkiklerle meşgul olurlardı. İsmail Hakkı Paşa, Rıza Nur Bey'in evinde ikamet eder, mahdut birkaç dostla gezerdi. Halil Edip, Nemlizade Salim ve Mustafa Süpi Beylerle ben bu zümreye dahildik. İfham gazetesi sahiplerinden Mustafa Süpi Bey, itimat ettiği arkadaşlardan bir teşekkür vücuda getirmeye çalışıyordu. Pek mahdut olmakla beraber birkaç arkadaş bu noktada birleştik. Bunda takip edilen gaye, perde arkasında siyasi roller oynamak ve hükümetin sukutunu, düşmesini mümkün kılarak kuvvetli bir teşekkül vücuda getirmekti. Bu fikir bir kere ortaya atılmış, benimsenmişti. Şimdi fikri yaymak için çalışmak, neşriyat yapmak ve bunun için de Sinop'tan kaçmak lazımdı. Tek firar yolu Denizli. Sandal ile denize açılacak, Rusya'ya giden gemilerden birine binecektik. Ama sandal tedariki bir meseleydi. Limandaki kayıklar her gece karaya çekilir ve kürekleri evlere götürülürdü. Fakat bir gün Mustafa Süpü her nedense iki kürek buldu. Bir akşam Bermutat gece yoklaması için karakola uğradıktan sonra tenha yollardan geçerek tayin edilen mevkide toplandık. Berrak bir geceydi. Trabzon'dan Mustafa Reis isminde biri sandalını kayalık bir yere yanaştırdı. Nevres, Mülazim Lütfi, Supi, Münir, Servet, Salih, Sıfkı, Raşit Mehmet ve Sabahattin, ben ve kayıkçılar da dahil olduğu halde tam 12 kişi hepimiz sandala girdik. Tesadüfün lütfuna kendimizi teslim ederek denize açıldık. Mustafa Reis'in vaat ettiği bir yelkenli açıklarda bizi bekleyecekti. Türkiye ile Rusya arasında kaçakçılık yapan yelkenlilerden biri, sahibi Rus tebaasıymış. Gerçekten de Karadeniz'in azgın dalgalarıyla boğuşa boğuşa bir ölüm kalım savaşı vererek oldukça serüvenli bir yolculuktan sonra nihayet Sivastopol'a ulaşmışlardır. Sayın Kur'an, Sivastopol'la ilgili olarak da Sivastopol'da 4-5 arkadaş daha Sinop'tayken aramızda kararlaştırdığımız esaslar dahilinde faaliyete geçmek üzere konuşmuş ve bu münasebetle bazı kararlar almıştık. Nevres ve Salih Beyler Mısır'a hareket edeceklerdi. Mülazım Lütfi Bey Kırım'da kalmayı tercih ediyordu. Ben de muhalefet liderleriyle temasa geçtikten sonra vaziyet ve takip edilecek hareket şekli hakkında bu arkadaşları tenvir hizmetinde bulunmak üzere Paris'e gidecektim. Mustafa Süpi Bey Kafkasya'ya giderek orada bir gazete neşredecekti diye yazmaktadır. Sinop'tan ne zaman kaçmışlardır, Sivastopol'a ne gün ulaşmışlardır? Gerçi bir tarih verilmemektedir anılarda ama Sayın Kur'an Sivastopol'da 20 gün kadar kalmış ve sonra Odessa takibiyle Paris'e hareket etmiştim. Varşova'ya muvassalatımda Saraybosna'da Avusturya veliahtı Arşidük Ferdinand 16 Haziran 1900 tarihinde öldürülmüştü dediğine göre Sinop'tan 1914 yılı Mayıs ayı içinde kaçmış olmalıdırlar. Dolayısıyla da Rusya'ya ayak basmalarından kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı patlamış olsa gerektir. Osmanlı İmparatorluğu da savaşın patlamasından topu topu 3-4 ay sonra bir oldu bittiye getirilerek Rusya'ya karşı savaşa sokulmuş olduğuna göre bu insanlar gerçekten de bir anda sakıncalı kişiler haline dönmüş olmalıdırlar Sivastopol'da. Nitekim Ahmet Bedevi Kur'an'da ne çare ki aldığımız bütün kararlar Birinci Dünya Harbi'nin zuhur etmesi üzerine tamamıyla akim kalmıştır demektedir. Görüldüğü gibi Mustafa Süpi de Ahmet Bedevi Kur'an'ın tanıklığına göre hiç olmazsa 1914 sonlarına dek çağdaşı birçok Osmanlı aydını gibi Türkçüdür. Rusya'ya da fikirlerini yaymak için neşriyat yapmak amacıyla kaçmıştır. Ola ki gazetesini Kafkasya'da çıkarmayı da ünlü Türkçülerimizin neredeyse hepsinin Orta Asyalı, Kafkasyalı oluşlarının çağrıştırmasıyla mı kim bilir, Rusya'daki Türklerle ancak oradan daha iyi ilişkiye geçebileceğine inandığı için düşünmüştür. Ne var ki savaş yüzünden bu tasarılarını gerçekleştirebilme olanağını bulamamıştır doğal olarak. Zaten Mete Tunçay'ın verdiği bilgilere göre de Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesi üzerine siyasi mülteci sıfatıyla sığındı. Çarlık Rusya'sında birden düveli muhasıba tebaası, düşman ülke vatandaşı durumuna düştüğü için derhal Sivastopol'dan Faluga iline sürülmüştür. Ajlan Sayılgan da yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında bu sürgün yerinin Moskova güneyindeki Kaluga şehri olduğunu yazmakta ve Alman ordularının Rusya içerilerine ilerlemesi üzerine de Kaluga'dan alınıp Uralsk şehrine nakledilmiştir demektedir. Ve Mete Tunçay'a göre işte burada Türk ırkından çeşitli sol devrimcilerle ve Bolşeviklerle temas etmiştir. Bolşevik fikirleri kabul ederek onlarla işbirliği yapmaya başlamasının da bu sıralara rastladığı muhakkaktır. Mete Tunçay görüldüğü gibi bu konuda herhangi bir tarif vermemektedir. Oysa Ajlan Sayılgan Kazan'a sürülen Rus Bolşevikleri, komünistleri ile temas sağladı. 1915 yılında da Uralks'ta Sosyal Demokrat Bolşevik Partisi'ne intisap etti diye yazmaktadır. Yani Mustafa Süpi'nin Marksizmle ilk kez Rusya'da öteki savaş tutsaklarıyla birlikte bir siyasi sığınak olarak gözaltında tutulduğu sürgün yıllarında tanışmış olduğu konusunda galiba kimsenin kuşkusu yoktur. Bu nedenle belki de bir toplama kampında geçirdiği bu zor günlerinde Marksizmle ilgili kitaplar bulup okuyarak sosyalizme inandığını sanırız düşünebilmek bile söz konusu olmasa gerektir. Ama öte yandan da yaşam öyküsü hakkında bilgi veren bütün kaynaklar onun 1917 Ekim devriminden arkadaşlarıyla birlikte tuzağa düşürülerek öldürüldüğü 1921 yılına dek hiç olmazsa yaşamının son 5 yılının tamamını bu düşünce uğruna kavga ederek geçirdiği konusunda da fikir birliği halindedirler. Doğrusu Mustafa Süpi de bu kaynaklarda belirtildiğine göre söz konusu yıllarda gerek Ruslara tutsak düşmüş Türk askerleri arasında sosyalizm propagandası yapmak, gerek bu askerlerden bir Kızıl Türk Tugayı oluşturmaya çalışmak, gerek Türkler ve Müslümanlar arasında da Marksist örgütlerin kurulmasını sağlamak amacıyla kongreler toplamak ve bunun gibi çok önemli işler yapmıştır gerçekten de. Türkiye Komünist Partisi'nin kurulmasında da öncülük etmiş ve 1920'de Bakü'de toplanan 1. Kurultay'da başkanlığa getirilmiştir. Fakat ilginçtir, bütün bunlara karşın gene aynı kaynaklar Mustafa Süpi'nin Marksizmi iyi bilmediği konusunda da sanki söz birliği etmişlerdir. Örneğin Mete Tunçay, Mustafa Süpi'nin tahlili, çözümlemeli, analitik düşünüşü hakkında pek fikir sahibi değiliz ve onu daha çok komintern politikasına tamamen paralel taktik düşünceleriyle bir hareket adamı sıfatıyla tanıyoruz diye yazmaktadır. Aynı sayfadaki bir dipnotunda da Süpi kendisini tanıyan bazı solcular tarafından bir fikir adamı olarak hafifsenmiştir demektedir. Gene aynı dipnotunda Ajlan Sayılgan'ın verdiği bilgilere göre Türkiye Komünist Partisi'nin Moskova'daki harici büro sekreteri olan Ahmet Cevat Emre'nin de anılarında Mustafa Süpi'den söz ederken Marksizm'den hiçbir şey anlamayan bir yoldaştı diye yazdığı belirtilmektedir. Kazım Karabekir Paşa'nın İstiklal Harbimiz adlı kitabını aldı. Kurye zabiti Kamil Efendi'nin Rusya'da 30 gün devam eden seyahat ve memuriyeti esnasındaki müşahadetine, gözlemlerine istinaden verdiği rapor özetinde de bu gerçeğe işaret edilmektedir doğrusu. Kamil Efendi raporunda Moskova'da da 6 gün kaldım. Orada kendisine Türkiye vekili süsü vermiş yüzlerce kimselerden yalnız Mustafa Nafi isminde birisiyle görüşebildim. Bu adam vaktiyle Dersaadet'te, İstanbul'da Demir Adam sahibi imtiyazıymış. Demir Adam adında bir gazete veya dergi çıkarıyormuş. Bu adam benim yanıma geldi. Türk müsün dedi. Evet dedim. Kendisinin kim olduğunu sordum. Kendisinin halihazırda Rus Kızıl Ordusu'nun Komünist Erkanı Harbiye Mektebi'nin Türkçe muallimi olduğunu söyledi. Zavallı Türkler hala daha zalim generallerin, diktatörlerin elinde zebun kalmakta devam edecek misiniz dedi. Bunun için yalnız buralara kadar geliyoruz dedim. Bolşevikler Mustafa Kemal vesairenin fikirlerini anladılar. Biz de elimizden geldiği kadar anlatıyoruz dedi. Sonradan kendisinin Mustafa Supi vesaireleri gibi değil, hakiki bir komünist olduğunu ilave etti diye yazmaktadır. Nazım Hikmet ve Komünizm. Kızıl Ordu erkanı, Harp Mektebi Türkçe muallimi Mustafa Nafi, gerçekten Mustafa Supi'den daha mı hakiki komünist acaba? Elbette yanıtlayabilmek olanaksızdır bugün. Ayrıca en hakiki komünist benim diyen tarihimizdeki ilk komünistimiz de gerçekten Mustafa Nafi midir acaba? Ama onun en hakiki komünist benim diye böbürlenip duran son komünistimiz olmadığı konusunda ise şuncacık kuşku duyabilmek bile olanaksızdır galiba. Çünkü gördüğümüz kadarıyla yoldaşları tarafından Marksizmi bilmemekle, hatta giderek polislikle suçlanmamış bir eski komünistimiz de yokmuş gibidir sanki. Diyelim adı ülkemizde komünizmle özdeşleşmiş en ünlü kişi Nazım Hikmet için bile yoldaşları gün olmuş polistir diye dedikodu çıkarmaktan çekinmemişlerdir bilindiği gibi. Örneğin Atilla Coşkun'un Nazım'ın Davaları adlı kitabında verilen bilgilere göre Türkiye Komünist Partisi'nin başkanlarından Doktor Şefik Hüsnü 1933 yılında Komintern'in yayın organında çıkan bir yazısında tam o günlerde Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde komünist bir düzen kurmayı amaçlayarak anayasayı tagir ve tebdil etmeye kalkışmak suçlamasıyla yargılanan Nazım Hikmet için Türk burjuvazisi Nazım Hikmet'in bir Troçkist muhalefet grubunu Komünist Partisi'ne karşı kullanmasını biliyor. Bu grup sadece Komünist Partisi'ne karşı yürütülen karalama kampanyasına hizmet etmekle kalmamaktadır. Bu grubun üyelerinin defalarca polis ajanı olarak kullanıldıkları da saptanmıştır. Doğal olarak bu kendisini komünist olarak gösteren bu grubun işçiler arasındaki itibarını yitirmesine yol açtı. Bu yüzden polis işçileri şaşırtmak için geçenlerde bu grubun üyelerini de tutukladı. Bu grubun önderi olan Nazım Hikmet'e gelince birçok kere tutuklanıp sonra serbest bırakıldı. Uzun bir süre kendisini komünist olarak tanıttı ve daha sonra Kemalist toplantılara konuşmacı olarak katıldı. Kemalist hükümet onunla tıpkı İngiliz hükümetinin Hindistan'da küçük burjuva dönek Roy'la oynadığı oyunu oynamak istemektedir. Yani Nazım Hikmet'i devrimci önder olarak göstermek amacıyla yargılamaktadır diye yazmıştır. Sonra da Doktor Şefik Hüsnü'nün başkanlığındaki Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Troçkistlikle polis muhalefeti yapmakla hatta faşistlikle suçladığı Nazım'ın ve bazı arkadaşlarının partiden ihracına karar vermiş ve bu karar Komintern haber bülteninde de yayınlanmıştır. Ama ne var ki bütün bunlara karşın komünizm denilince Türkiye'de hala akla gelen ilk hat Nazım Hikmet olmaktadır. Ayrıca şunu da unutmamalıyız ki birçok aydınımızın Marksizmle ilgilenmeye başlaması, hatta komünist olması bilindiği gibi Nazım Hikmet şiirine duyulan hayranlıktan kaynaklanmıştır kesinlikle. Olayın daha da ilginç olan yanı Nazım Hikmet bir yandan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nce komünist olmadığı için partiden atılırken öte yandan da Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nce gene aynı günlerde 31 Ocak 1934'te anayasayı tayir ve tebdil için bir gizli komünist partisi kurmak suçundan 4 yıl ağır hapis ve 1 yıl süreyle genel güvenlik gözetimi altında bulundurulma cezasına çarptırılmıştır. Moskova'da KUTV Üniversitesi'nde yıllarca birlikte okudukları yakın arkadaşı ve yoldaşı Şevket Süreyya Aydemir de Nazım'ın komünistliği konusunda gerçekten ilginç şeyler söylemektedir doğrusu. Biz 3 arkadaştık. Birimiz şairdi. Nazım Hikmet Ran, Vanu Vala Nurettin ve ben. O şair daha ilk adımda yeni iktisadi politikayı NEP'i getiren Lenin'e değil, yeis içinde intihar eden yahut damarları çatlayan dünkü genç kahramanlara hak veriyordu. Çünkü bu şair içinde ihtilal, parti programları, fabrika, mektep, yol ve inşa davaları, ziraat meseleleri demek değildi. Ona göre bunlar hiçbir zaman ön planda gelemezdi. İhtilal denilen şey denizler gibi dalgalanmalı, rüzgarlar gibi esmeliydi. Hatta bazı öfkeli zamanlarında Nep'in ters rüzgarlarıyla durgun sulara düşen ihtilale mersiyeler yazıyordu. Bu Türkçe mersiyelerin tabii dinleyicileri sadece bizdik diye yazmaktadır anılarında. İlginçtir, öteki arkadaşı Vala Nurettin de belki Nazım'ın komünistliği konusunda değil ama devrimci şiirleri konusunda hemen hemen aynı şeyleri söylemektedir. Bu dünyadan Nazım Geçti adlı anılarında anlattığına göre Kuvayi Milliye'ye katılmak üzere birlikte Ankara'ya giderlerken İnebolu'da bir rastlantı sonucu tanıştıkları Spartakistler adlı bir Marksist arkadaşlar grubu düşünce dünyalarını birden allak bullak etmiştir konuşmalarıyla. Karl Marx'tan, Engels'ten, Kautsky'den, sınıftan, sömürüden, zulümden, sınıf kavgasından söz etmektedirler. Oysa kendileri bu adları o ana dek hiç duymamışlardır. Bu konuları hiç düşünmemişlerdir. İşte bu ağabeylerden biri Nazım'ı çok etkilemiş, onu şöven milliyetçilikten Blankeu üslubuna yöneltmiştir. Ve 1921 Ocak ortalarına kadar koyu milliyetçi ruhta olan Nazım Hikmet'e İnebolu'da komünistlik fikirlerini ilk aşılayan bu Spartakist ağabey Sadık Ahin'in de kırmızı bir boyun atkısı vardır. Bu kırmızı boyun atkısını ardından uçurarak birlikte rüzgarda yürürlerken böyle bir boyun atkısı takıp ihtilal nutukları söylemek, ihtilal şiirleri okumak senin tipine ve manevi bünyene ne kadar yakışacaktır demiştir Nazım'a. Kısacası inançlarında büyük bir deprem olmaktadır. Bir yanda o güne kadar kişiliklerini yoğurmuş milliyetçi fikirler, öbür yanda kırmızı boyun atkılı Sadık Ahin'in telkinleri. Beynelmilellik, sınıfilik, emperyalizm, halk tabakalarının kandırılışı. İşte bu tanışmadan sonra Nazım'ın şiirinde kızıl bayraklar, koşan atlar, yalın kılıç süvariler, kan rengi ufuklar ve şaha kalkmış atlar da yalın kılıç süvarilerinin habire kafa kesmeleri ve bunun gibi imgeler artık bolca kullanılmaya başlanmıştır gerçekten de. Vala Nurettin veya Nazım Hikmet, Moskova'daki öğrencilik yıllarında İnebolu'da yaşadıkları bu önemli olayı yakın arkadaşları Şevket Süreyya'ya da anlatmışlar mıdır kim bilir. Ama kendisi de otobiyografik romanı Yaşamak Güzel Şey ve Kardeşim'de bu olayı bir anlamda yeni ve tehlikeli bir serüvene atılmak gibi almakta ve yukarıdaki görüşlere aykırı şeyler de söylememektedir doğrusu. Örneğin ne kitaplardan ne ağız propagandasıyla ne de sosyal durumum yüzünden geldim, geldiğim yere diyerek solcu olmanın büyük özveriler gerektirdiğini öne sürmekte ve sürekli hapislerden, hastalıklardan, işkencelerden, kör kalmaktan, ölmekten, öldürülmekten söz etmektedir. Nitekim Vala Nurettin de Yalın Ayak adlı şiirini eleştirirken Nazım da bu şiirinde tasvirlerini, tenkitlerini pek parlak yapmıştır. Lakin çıkar yol bahsine gelince yeni rejim için ne tavsiye edeceğini bilmiyordu. Pek zayıf sonuçlara vardı çıkar yol olarak. Buhar ve elektriki veya köylünün toprağa hasreti var. Toprağın hasreti makineler diyerek makineleri gösterdi. Bütün bunlar sosyalizm olmadan da yapılabilir ıslahatlar diye yazmaktadır. Lakin Nazım'ın ölümünden kısa bir süre önce yazdığı otobiyografik romanında da belirtildiği gibi devrim denilince hemen kızıl bayrakları, yalın kılıç süvarileri, dört nala koşan atlıları, kazma küreye sarılıp ayaklanmış işçileri, köylüleri anımsaması, sürekli hapisten, sürgünden, işkenceden, ölümden söz etmesi de galiba pek yadırganmasa gerektir doğrusu. Çünkü gerçekten de İnebolu'dan sonraki yaşamı baştan sona ya kızıl bayraklar arasında ya sürgünde ya hapishanelerde geçmiştir hep.